Kıymetli dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda bir Edirne'den programıyla daha karşınızdayız. Konuğumuz Murat İçkır. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat İçkır, halk oyunları konusunda bölgemizde, şehrimizde önemli çalışmalar yapmış olan, üniversitemizde de bu anlamda başarılı çalışmaları olan bir arkadaşımız. Öncelikle Murat İçkır'dan kendisini kısaca sizlere tanıtmasını rica ediyoruz.
Merhaba, ben Murat İçkır. Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeniyim. 1977 Tekirdağ Malkara doğumluyum. Bu bölgenin çocuğuyum. Bu bölgeyle ilgili çalışmamın da en büyük amacı atalarımızdan aldığımız kültürel terbiyeyi gelecek kuşaklara doğru olarak aktarmak. Bunun için yıllar sonra dansçılığın yanında, geleneksel halk dansçılığının yanında, alaylılığın yanında, yıllar sonra Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünden mezun oldum. Ve kendime mikro anlamda Türkiye Trakya'sı ve Balkanlar'da yaşayan Türk ve akraba toplulukların geleneksel kültürlerini çalışmayı hedef edindim. Yaklaşık 25 yıldır yaptığımız halk oyunları çalışmalarının dışında Türkiye Trakya'sı ve Balkanlar'da yaşayan etnik kökenlerin geleneksel kültürlerini çalışıyorum.
Sevgili hocam, 2013 yılından beri üniversitede olduğunuzu biliyorum. Tabii birlikte de birçok kıymetli çalışmalar da yaptık sahnededikte. Evet. Hem üniversitemizde hem üniversitenin dışındaki birçok yerde birlikte de bulunduk. Hem ulusal hem uluslararası organizasyonlarda. 2013 yılı öncesi Murat İçkır neredeydi? Hangi kurumlarda çalıştı? Neler yaptı? Bundan da biraz bahsedelim isterseniz. Kendi çalışmanız özelinde.
Ben zaten 1998 yılından beri halk oyunları eğitmenliği yapıyordum. Bölgemizin değişik yerlerinde Malkaralıyım. Malkara'da, Keşan'da, Tekirdağ'da. Halk oyunları gruplarını yarışmalara hazırlıyordum. Federasyon, Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi yarışmalar hazırlıyordum. Ve bunlarda başarılar, dereceler kazanmıştık. Sonra son okuduğum okul Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümü olunca artık mesleğim haline geldim. Buraya gelmeden önce Keşan Halk Eğitim Merkezi'nde çalıştım. Yıllarca, yaklaşık 7 yıl Keşan Halk Eğitim Merkezi'nde çalıştım halk oyunları eğitmen olarak. Ama o zaman da ülkenin birçok yerine Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yerlerde Balkan dansları eğitimleri verdim. 2013 yılında da Trakya Üniversitesi'ne geldim. O zamanki hocamızın takdirleriyle geldim. Burada halk oyunları koordinatörü olarak göreve başladım. Kısa ve uzun vadede planlarımız vardı üniversitemiz anlamında. Üçüncü yılımızda yeni oluşturduğumuz Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları topluluğuyla üçüncü yılımızda o günün şartlarında 196 Türk Üniversitesi'nin arasından Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu üniversiteler arası Türkiye şampiyonu olduk 2013 yılında.
Trakya Üniversitesi olarak.
Bu bizim üniversitemizin kuruluş gününden 1982'den günümüze alınan en büyük başarıydı. Ve takım sporlarında da en büyük şampiyonluk bu şu ana kadar. Diğer branşlara bakıldığında. Çünkü siz de biliyorsunuz ki halk oyunları hem çalışmaları çok meşakkatli hem de yarışma organizasyonları çok zor geçiyor. 2013 yılından itibaren buradaki grubumuzla Üniversite Sporları Federasyonu'nun faaliyetlerine katılmaya başladığımızda ilk amacımız Türkiye'nin en iyi dans eden üniversitelerinden birine sahip olmaktı. Geleneksel danslarımızı, bölgemizin geleneksel danslarını profesyonel sahnelere taşımak ve Trakya Üniversitesi isminin, çok büyük olan Trakya Üniversitesi isminin marka değerine bambaşka katkılar yapmaktı kültürel ve sanatsal anlamda. Biz bunu ilk 5 yıllık kalkınma planında 3. yılda başardık. Ondan sonra da 2019 yılına kadar açıkça söyleyebilirim ki tabeladan hiç düşmedik. Trakya Üniversitesi'nin gittiği her yerde sahneye çıkardığı kültürel ürünlerle hep ismi oldu. Çok iyi müzikler kullandık. Çok iyi kostümler giydik, çok iyi sahnelemeler yaptık. Bu süreçte biliyorsunuz üniversitemize çok değişik yerlerden öğrencilerimiz geliyor. Bunu bir kültür mozaiği anlamında ülkenin her yerinden gelen evlatlarla yaptık. Artvinli çocuğumuz vardı grupta, Tunceli çocuğumuz vardı, Mardinli çocuğumuz vardı. Onlara bölge kültürünü öğrettik. Biliyorsunuz ben sahnelerimde geleneksel dansları, oyunları kullanmanın dışında bu bölgenin kültürüne katkı yapan doneleri de çok fazla kullanıyorum. Mesela daha önce çıkış noktası sizin olduğunuz Müjdeler Olsun Efendim Edirne'desin.
Evet.
Edirne'de bir Idrelle Sabahı'nı anlatmıştık hatırlarsanız. 5 Mayıs 1361 Sonra Edirne'nin fethini anlattık. Onu da Saltukname'den bir cümleyle. Edirne şehri çünkü çok önemli bir şehir. Ve Saltukname'de der ki, dünya bir yüzük gibidir. Rumeli bu yüzüğün mührü, mührün ortası ise Edirne'dir. Biz mührün ortasında sadece oyunlarla değil, bunu bir sahne tiyatrosu, dans tiyatrosu gibi düşünebilirsiniz. Birçok veriyi bir araya getirerek oluşumlar yapmaya çalıştık. Sonra müjdeler olsun efendim Edirne desin. Az önce dediğimiz gibi Niyazi Akıncıoğlu, rahmetli Niyazi Akıncıoğlu hocamıza ait. Edirne'mizi en iyi anlatan şiirlerden biriyle hikayemizi yaptık. Bunun haricinde daha hazırlığımız olan çok fazla. Yani hem şehrin sosyolojik yapısıyla ilgileniyoruz bölgenin, hem edebi yapısıyla ilgileniyoruz. Ve yaptığımız saha çalışmaları da zaten, evet bu zamanda saha çalışmaları çok zor ve bu kadar teknoloji olmasına rağmen artık o kayıtları, o bilgileri alabileceğimiz büyüklerimiz göçüp gittiler birçoğu. Ama ne varsa, ne kaldıysa hala bulunabilir mantığında gece gündüz demeden köy köy, kasaba kasaba, kahvehane kahvehane dolaşıyoruz. Bunun yanında asıl işimiz bizim bölgede var olanı elimizde tutmanın yanında oralardan gelirken, göç ettiğimiz yerlerden gelirken ne getirdiklerimiz, aralarında nasıl bir bağlantı kopukluğunun olduğu, Meriç'in öbür kıyısında nelerin kaldığı. Biliyorsunuz müzikal olarak bunu sahnelediğimizde bir makamda herhangi bir baskıyı yapmazsanız o makam tamamen değişmiş oluyor. Ama bir önceki versiyonu bize yapılmadığını gösteriyor. Ama oyunun ismi aynı. Şeyi biliyorsunuz mesela Oğlan Oğlan türküsünün 17 versiyonu var Balkanlar'da. Ve biz de bir kültür mozaiğiyiz. 8 farklı etnik grup yaşıyor yaşadığımız yerde. Aynı oyun, aynı müzik, aynı şarkı, aynı türkü 8'inde de başka boyutlara ulaşabiliyor. Hem makam hem zaman olarak, ritmik zaman olarak. Bugün çok basit bildiğimiz, hepimizin bildiği, belki de bizim Trakya insanın marşlarından biri olan Debreli Hasan'ı 5-8 duyuyor herkes. Ama 5-8 hiç bilmeyen, onu 7 zamanlı olarak dans eden ve söyleyen gruplar da var hemen yan mahallemizde. Halk oyunlarımızın, geleneksel kültürümüzün 24 saatin içinde bölgeye göre yaşantısını çalışmak buradaki amacımız. Kendimizi her gün geliştirerek elimize gelebilecek öğrencilerimizle, jenerasyonumuzla her gün yeni bir buluşun peşinde ve daha iyi nasıl bunu sahneye çıkarırızın peşinde koşmaya çalışıyoruz.
Evet. Meriç'in diğer tarafından buraya gelenler olduğu gibi buradan da Meriç'in diğer tarafına tabii giden kültürel üretimler var.
Aynen.
Bunlar biliyorsunuz bir tane yakın zamanda tanıtımında yaptığım benim Gagavuzlarla ilgili olan kitapta da yer alıyor. Buradan da ciddi bir kültürel göç oluyor tabii. Tabii. Sadece oradan gelenler değil. Evet. Burada olan kültürde nehrin ötesine gitmiş. Evet. O yüzden tabii ki göç buranın kültürel mirasının oluşmasındaki temel argümanlardan bir tanesi. Evet. Tabii siz de bir göçmen torunusunuz.
Evet. Mübadil torunu.
Mübadil torunusunuz. Nereden gelmiş
dedeler? Selanik ve Langaza. Selanik, Kali ve Langaza.
Tabii Edirne'de çok fazla göçmen var. Biraz önce üniversitede farklı yörelerden gelen öğrencilerle ekipler kurduğunuzu ve bunlarla önemli başarılar elde ettiğinizi yinelediniz. Tabii ben de bunlara şahidim. 2013'te başlamış olduğumuz ve 2014'te işte Niyazi Akıncıoğlu'nun şiiriyle ortaya koyduğumuz, güreş mizansenleri yaptığımız, helva sohbetleri organizasyonlarında yapmış olduğumuz, hem benim müzik sizin işte dansla ilgili olan katkılarınızla yapmış olduğumuz aslında Edirne özelinde daha önce belki de bu bağlamda bakılmamış, yapılmamış çok güzel etkinlikler yaptık. Bunlar bizim çocuklarımıza, torunlarımıza ve buranın insanlarına miras olarak bırakacağımız şeyler olacak. Tıpkı bu kayıt gibi bunlarla gurur duymaya devam ediyoruz. Bunların birçoğunda da zaten beraberdik. Ve bunlar da aslında yapabildiklerimizin belki de yarısı bile değil. Yapmayı hayal ettiklerimizin %10'u değil belki de. İnşallah bunlarla ilgili de fırsatlar olur ve onları yapmaya devam ederiz ki yapmaya devam edeceğiz tabii ki.
İnşallah. Hayallerimizin sonu yok. Zaten bunlarla ilgili teknik donanım anlamında süreç içinde aldığımız eğitim, hem sokakta hem üniversitelerde aldığımız eğitim hayallerimizin sonsuz olmasını sağladı bize. Ve tabii yapabileceğimiz birçok şey imkanlar çerçevesinde yapılıyor. Ama bence şu an daha başında bile değiliz yani. Şu an masalarımızın üzeri insanların, böyle eşimizin dostumuzun bile anlayamayacağı projelerle dolu. Proje lafını çok sevmiyoruz. Çünkü proje deyince gerçekleşmiyor ama bölgemiz...
Gönlümüzden geçenler diyelim.
Aynen. Bölgemiz bu anlamda o kadar zengin ki. Doğal olarak bölgemizi daha iyi tanımak için bu bölgeye gelen insanların nerede yaşadığına, geçmişte nerede yaşadığına bakmak lazım. Biliyorsunuz ki Balkanlar dünyanın en karışık demografik yapısına sahip. Özellikle bizim geldiğimiz yer, biz Karacovalıyız. Karacova demografik yapı anlamında çok fazla karışık. Mesela ben yıllardır patriot mübadillerle ilgili çalışıyorum. Ondan önce Ulah, Vlah, Arumen, Magale Rumanilerle çalıştım. Pomaklar diye bir gerçek var. Rodop'un altın çocukları. Arnavutlar var, bölgemizde Boşnaklar var, Sancak Boşnakları var özellikle. İşte bu mozaikte, bu kültür mozaiğinde ne yapabiliriz? Neyi sahneye taşıyabiliriz? Neyi yaparsak kalıcı olur? Mesela bu az önce bahsettiğiniz müzikleri 2013 yılında yapmıştık. Biliyorsunuz üniversitemiz yaptırmıştı. Hala müthiş dinleniyorlar.
Halk oyunları tabii, için yapılan tabii. Müzikleri.
Halk oyunları için biliyorsunuz profesyonel sahnelerde profesyonel müzisyenler eşliğinde kullanılıyor CD kayıtları. Bu arada biliyorsunuz ki yıllarca Makedonya'nın ünlü müzisyenleri Koçan Orkestrası geldi bizim gruplarımıza eşlik etti. Son birkaç yıldır Jambo Agusev Orkestrası geliyor bizim orkestralarımıza eşlik ediyor performanslarımızda. Yani Trakya Üniversitesi'nin adının büyüklüğüyle beraber benim yönettiğim organizasyonlarımda hedef hep oradaki en iyi dans grubu olmak, en iyi gösteriyi yapmak, en iyi bilgiyi ulaştırmak. Ki yarışmalara falan çıkıldığında mesela Edirne'nin fethini mi anlatıyoruz? Ben onun metinlerini hazırlayıp sunuyorum herkesin önüne. Buyurun bak birazdan bunu izleyeceksiniz. 5 Mayıs 1361 Lala Paşa komutasında Edirne feth oluyor, kansız fethi diye. Tabii halk oyunları sahne yarışmalarında bu çok zor. Aslında profesyonel sahnelerde olması gereken iki perdeli dans tiyatrosu organizasyonları bunlar ama işte dönem dönem böyle de fırsatlar buluyoruz ki ülkede çok fazla grup yok bu mantıkla çalışan. Çok özel insanlar var her bölgede. O özel insanlar bölgenin her şeyiyle ilgili çalışıyorlar. Yani açıkçası halk oyunları oynamanın dışında tam bir sosyolojik çalışma yapıyoruz biz. Dans sosyolojisi diyebiliriz belki buna. Yani sosyoloji bizim her türlü çıkış noktamız bu anlamda. Müzisyensek, şarkıcıysak, dansçıysak ne zaman oynadık biz? Niye oynadık? Amacımız neydi? Yaşadığımız bölge neydi? Bununla ilgili sizi de çok iyi tanıyorum ben. Milyonlarca soru var kafamızda değil mi? Neden böyle acaba?
Gerçekten biraz önce de bahsettiğiniz gibi her bölgede bu konu sevdalısı insanlar olmadan yürüyen çalışmalar değil maalesef. Buna bir gönül vermek lazım, bir merak lazım, bir ilgi lazım. Bunu sorgulamak lazım. Bu sorgulamanın peşinden, merakın peşinden koşmak lazım. Bunun çıkış noktasına bu sefer işin tarihsel boyutu giriyor, sosyolojik boyutu giriyor. Birçok alanda buna gönül verip kafa da yormak gerekiyor tabii ki. Peki şunu nasıl görüyorsunuz? Farklı bölgelerden, şimdi üniversitede çalıştığınız ve üniversite öğrencileriyle bu konularla ilgili çalışma yaptığınız için. Örnek vereyim, 20 sene önce de bu işlerle ilgileniyorduk, 15 sene önce de. Her geçen gün bu konuya olan ilgi, sevgi artıyor mu? Buradaki kurumlar, bu konuda bunu özendirecek olan yapılar yeterli mi, var mı? Veya gençlerin bakışı, bu konularla ilgili olan yaklaşımları, düşünceleri, siz sahada devamlı onlarla beraber olduğunuz için nasıl yani, ne düşünüyorsunuz?
Yani bu çok başarılı değil. Gittikçe daha kötüye gider bir durumda. Evet. Nesilden nesile artık kaybolmaya yüz tutmuş. Tam diyorduk ya öyle bir tabir vardı. Şu an tamamen kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Ama bizim gibi kültür elçilerinin, halk bilimcilerinin, folklor araştırmacılarının işi gerçekten çok zor. Devlet kurumlarının çok desteklediği bir branş değil bu. En azından bölgemizde. Yeni nesille birlikte de dışı uyaranlar sebebiyle geleneksel halk oyunları çok popüler durumda değil. Evet biz bunu anlattığımız zaman evet çok popüleriz. Şöyle böyle diyoruz ama hayır. Bir sahne sanatı seviyesine taşınmadığı sürece bence popülerliği çok mantıklı değil. Bir de biz ritüellerimizi çok gerçekleştiremez durumdayız bölgede. Mesela Balkanları biliyorsunuz. Balkanlar Paskalya ile birlikte bir ritüel sezonu başlıyor. 3 ay, 3,5 ay bütün ritüeller canlı gerçekleştiriliyor. Mesela Cemal ritüeli. Çıkış noktalarının bizim bölgemiz ama belki de Balkan nüfusuna sahip Cemal ritüelini gerçekleştirmeyen Kalandar. Bunun gibi rahmetli Erman hocamız Bunu yazmıştı yıllarca Erman Artun hocamız. Yani biz sadece artık düğün mantığında kaldı bizim işimiz. Düğünlerde de biliyorsunuz geleneksel enstrümanlar azalınca, iyi müzisyenler azalınca, klavye ve tesisat olayı işin içine girince. Ben biliyorsunuz ki bu mesleği yapıyorum yıllardır. Ben yazları düğün müzisyenliği de yapıyorum. Ritim enstrümanları çalıyorum. Yani birçok köyde çok zor durumdayız. Yani Alişim'in kaşları kara. Anası, babası, atası, dedesi Trakyalı olan biri Aliş'in hikayesini bilmiyor şu an. Yani büyükleriyle, hayatta ya da kaybettiğimiz büyükleriyle vakit geçiren çocuklar çok şanslılar. O anlamda ben çok şanslı bir ailenin çocuğuyum. Çünkü büyüklerimle doya doya vakit geçirebildim ve dinledim onlardan. Anlattılar da sağ olsunlar. Hep ninni olarak dinlediğimiz şeyler. Belki de o merak o zamandan oturdu ve çevremde mesela benim çevremde çok iyi dansçılar vardı. Ulah nüfusuna sahip bir amcamız geçen hafta vefat etti. Malkara Gözsüzköy'de Arap Ali amcamız tartışmasız o bölgenin kaynak kişisiydi. Diliyle ve dansıyla bir balet edasıyla dans ederdi. Burada Şeysuvar babamız var, Şeysuvar hocamız var. Şeysuvar hoca bu konuda muazzamdır bakış açısıyla ve bugüne kadar bu mesleğe kattıklarıyla, mesleği birebir bu olmamasına rağmen yaptığı halk bilimi çalışmalarıyla çok özeldir o anlamda. Ve işte bizim de süreç içinde yoğrulmamız hep sebep oldu bu abilerimiz, amcalarımız. Ama günümüze geldiğimizde gençlerin bu tarz organizasyonlarla çok ilgili olmayışları ve bizim aslında onları özendiremiyor olmamız çok ilginç. Yani bir türlü o seviyeye gelemiyoruz. Yani biliyorsunuz ki profesyonellikle amatörlük arasında çok ince bir çizgi var. Evet, amatör iş çok daha güzel. Çünkü maneviyatı daha kuvvetli oluyor amatör işin. Profesyonellik olunca biliyorsunuz işin içine para giriyor. Ama biz şu an birçok yerde evet kendimiz profesyoneliz. Bu işten ekmek yiyoruz, kazanıyoruz ama çok amatör çalışıyoruz. Yani duygumuzun amatör kalmış olması lazım ama şartlarımızın profesyonel olması lazım. Ha biz burada üniversitede biraz daha rahatız şu anlamda. Biliyorsunuz ki 2014 yılında o zamanki yönetim bize harika bir dans stüdyosu yaptı. Aynalı. Anatomik yapısını görmesi, kinesiyolojiden haberi olması anlamında bir dansçı kimliğinin kendini görmesi çok önemliydi. Başarıda biraz katkısı oldu doğal olarak onun da. Ama yeni neslin açıkçası çok ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Ve günden güne kültürel paylaşımın çok daha kötüye gittiğine inanıyorum.
Kültürel mirasın korunması bir ayak. Bunun yaşatılması bir ayak, aktarılması başka bir ayak. Başka Şimdi korunması noktasında biraz önce de bahsettiğin gibi köylerde kendi türküsüyle oynamayan, kendi oyunlarıyla oynamayan bir toplum oldu. Çok mekanikleşti müzisyenlikle ilgili çıkış noktası. Benim de aynı şekilde rahmetli dedemin kuyudan su çekerken yine rahmetli olan babaanneme, yatalak olan babaanneme söylediği türkülerin kulağımızda olması, onunla olan sohbetlerimizi, onun anlattığı masallar, hikayelerin kulağımızda olması aslında bu dönüp dolaşıp folklorla, halk bilimiyle ilgili olmaya giden sürecin başlangıcı orası. Ama konu şu, ta 1993 yılında ilk defa 29 Ekim 1993 tarihinde hatırlamak, öncesi de olmakla beraber traktör romorkunun üstünde türkülerimizi söyleyerek başlamış olan bir müzik yaşamı diyelim. Bunun önemi ve kıymeti şöyle, o noktadan daha sonrasında tabii onlarca ülkede belki çok profesyonel sahnelerde olmaya giden bir süreç. Ama asıl konu o gün söylenen türküler bile bugün yok. O gün oynanan oyunlar ne köylerde var veya azaldı belki olanlar vardır. Hepsine hakim tabii ki değiliz. Sonuçta çocuğun, gencin bu tip bir sosyal aktivitede yer alma noktasında vaktini ayırmak yerine işte sosyal medyaya, farklı konulara vakit ayırıyor olması, işte mekanikleşmesi hayatın, insanların bu gibi kültürel değerlerin de bir noktada yok olmasını. Bizim yapacağımız burada ne veya yapmaya çalıştığımız yaşlı veya bir kaynak kişi noktasında birisinde olanları alıp metne, yazıya, şarkıya, efendim kayda dönüştürmek. Yani benim kendi adıma yaptığım şey bu. Bunların bir eser olarak üretilip kayıtlı olarak kalması gerekiyor ki daha sonrakilerde araştıracaktır. Biz yanlış yaptıysak bizim yanlışımızı bulup doğrusunu yapacaktır. Biz üretmeye devam edip kaydetmeye devam etmek durumundayız.
Ya şimdi kayıt anlamında mesela ben kendim kayıt anlamında çok sıkıntı yaşamıyorum. Bugüne kadar kaydetmek istediğim, ulaşmak istediğim herkese ulaştığım ve onlardan orijinal formunda, otantik formunda olduğunu düşündüğümüz birçok bilgiyi aldım. Bunu öğrenme aşamasında kendime öğrettim, dansçılarımla paylaştım. Bizim sıkıntımız bunun gelecek kuşaklara ve sahneye aktarım anlamı.
İşte yayın olmadığı zaman
şimdi,
olmuyor.
İşte onunla ilgili de şöyle bir şey var. Mesela ben az önce köylere müzisyenliğe gidiyorum dedim ya, davul çalıyorum, bildiğin basit. Davulcu dersin ama kaç tane üniversite okuduğumu bilmezsin. Davulcu dersin, çal ulan bana şöyle dersin falan. Her düğüne, mesela Edirne'nin uzak köylerine düğünlere gidiyorum, belki öyle bir çocuk çıkar da, öyle bir abi çıkar da, bir gayda oynar da biz çalamayız diye. Ya da mesela bölgemizde çok fazla pomak var biliyorsunuz. Evet. Bu dönem dönem kayıtları sizinle de paylaştım. Şimdi 7 zamanlı mendil havası oynuyor bütün pomak kültürleri. Lofça pomakları da, Rodop pomakları da, Karacova pomakları da. Klavyeler işin içine girdiğinden beri geleneksel pesnaların söylendiği 7 zamanlı danslar yerine aynı dans bir Karadeniz müziğiyle yapılmaya başlanmış durumda.
Ritim aynı olduğu için.
Bu rahmetli Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı'yla Keşan'ın bir köyünde kasap havası oynanması gibi.
Tabii tabii.
Ya da Meyter Marşı'yla kasap havası oynanması gibi.
O yani konu böyle, tamamen şarkının
orttaki
ritmine uygun olmasıyla
tabii,
alakalı olan.
Tabii ritmine şey, uygun olmasıyla
ritmine,
ama.
Tabii. Yani işte o şekilde dönüyor.
Ama geleneksel kültüre ihanet.
İhanet ama. Bu arkadaşlara düğün müzisyenliğinin ne kadar önemli olduğunu tabii. 2013'te geldiğimiz tabii. zamanki projemde, o zamanki dönemin rektörüyle de paylaştığımız şeylerdi. Bir şekilde yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz konulardan biri. Hep benim hayalim olan şeydir. Düğün müzisyenleri çalıştayı. Evet. Düğün müzisyenleri çalıştayında ne olur? Kardeşim sen bu yörenin insanısın ve bu yörenin halk kültürünün önemli bir taşıyıcısın. Biz tabii ki farklı kültürlere, farklı bölgenin kültürlerine kesinlikle karşı değiliz.
Evet.
Karşı olmadığımız gibi onların yaşaması noktasında da elimizden gelen her şeyi tabii yapmak canım. Durumundayız. Ancak her yörenin o kültürünün de kendi bölgesinde, kendi yöresinde korunmasının şimdi önemine inanıyoruz. Yani.
Ne diyoruz durum bunun bu. Başlangıcında? Ait olduğu toplumun kültürel değerlerini yansıtan, bir olayı, bir sevinci, bir üzüntüyü anlatan, yani sosyolojik bir durumu anlatan. Bunu anlatırken de müzikli veya müziksiz diyoruz. Ama müzik bu işin olmazsa olmazı. Mesela yani. Halk oyunlarının tanımında müziksiz dediğimiz zaman işte kılıç kalkan örneği bunun işine giriyor. Ama bizim bölgemizde bunun çoğunluğu değil, tamamı müzikli. Ve müthiş makamsal zenginliğe sahip bölge. Bunun haricinde müthiş ritmik zenginliğe sahip. Mesela bugün bir Şemsiyemin Ucu Kâre. 7/4'lük zamanda muazzam bir dizilime sahip. Biraz daha Trakya olduğumuzda, Bulgaristan civarına baktığımızda karışık ritimlerin bir araya gelmesi. Bunların üçerli şekilleri derken bambaşka bir branş, bambaşka bir sanat dalı çıkıyor işin içine. Bunun da az önce dediğiniz gibi çıkış noktasında taşıyıcı kişisi büyük ölçüde müzisyenler. Müzisyenleri doğru öğretip, doğru yönlendirip, doğal olarak onlarda ısrar edip bu işe yürüyebilirsek dansçılar da müzisyene göre oynamaya başlayacaklar. Bu sefer o kaliteyi de yükselteceğiz. Bu sefer gelen biri İkisinin uyumunu muhteşem görecek. Şimdi Yunanistanlara düğünlere katılıyoruz, Bulgaristanlara düğünlere katılıyoruz. Katıldığımız etkinliklerde teknolojiye ayak uydurmanın dışında insanlar bunu geleneksel kültürlerini bırakmadan yapıyorlar. Ama bugün bir pomak aileye gittiğinizde torunları pomakça konuşmuyor. Çünkü bunun devamlılığı önemli ki gelecek kuşaklara bu tanınsın.
Kültürün en önemli taşıyıcısı dil. Dil konusuyla ilgili olan konu aynı şekilde buradan giden ve ana dil Türkçe olan toplumların da bugün Türkçe konuşamadığı gibi oradan gelip aslında ana dili Türkçe olmayanların da burada Türkçe konuşup kendi dilini evet. konuşamadığı gibi. Kültürel değerlerin yaşatılması noktasındaki en önemli taşıyıcı dil.
Benim bununla ilgili yalnız bir tespitim var. Mesela evet şu an bu bölgeyi çalışıyoruz değil mi? Ama mesela biz mübadiliz. 496 bin kişi gelmiş mübadele anlaşması sonrası ülkemize. 496 bin kişi Trakya'ya gelmemiş ki.
Tabii.
O zamanki yönetim gereği 67 vilayete de dağıtılmış bu insanlar. 2015 yılında Samsun'da mübadillerle ilgili çok büyük bir çalışma yaptım ben. Bir ihtiyaçları vardı oradaki dostlarımızın, mübadil dostlarımızın. Samsun'da 300 bin mübadil var. Bence bölgeden uzaklaştıkça kültür daha fazla korunmuş. Samsun'daki mübadil kültürünü anlatamam size. Ve bir geleneksel bir etkinliğimiz mi var ya da bizim bir düğünümüz mü var? Hala memleketteki gibi oyun sırası belli. Birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun. Bu Nevşehir'de de böyle. Bu Manisa'da da böyle. Manisa Koldere ile çalışıyoruz şu an. Tamamen mübadil onlarda. Manisa'nın zeybeklerinden olmamışlar onlar. Bir fanusa sokmuşlar. Kendilerini mübadil kültürünü hiç bırakmamışlar. Ülkemizde çok önemli yerler var böyle.
İşte aynı kültürün korumasının en temel argümanlarından bir tanesi. Toplumun, aynı topluluğa mensup insanların yine burada aynı şekilde yaşaması. Birlikte yaşamaya devam ediyor olması. İşte burada biraz daha kozmopolit olmuş bazı bölgelerde. Tabii. Ve gelinen bölgeye yakın olması, burada kültürün yakın olması zaten aynı kültürün devam ediyor hissiyatından dolayı. Evet. Biraz da aslında korunmamış. Oralarda onun korunması da yine biraz önce bahsettiniz. Bu işin sosyolojik boyutu bunlar tabii ki. Sohbetimiz çok keyifli bir şekilde devam ediyor ve her zaman olduğu gibi sabaha kadar biz konuşabiliriz. Evet. Vallahi dediğim gibi bu konular bizler için önemli. Birçok kişi için şehrimizde bu anlamda katkı sunabilecek, bunları büyütebilecek, daha iyi noktalarda olmasını sağlayacak tüm ilgili kişilerin de aynı bizim hissiyatımızla hayata bakması temennisiyle.
Biz onu şöyle diyoruz. Evet. Başkalarına göre al koyunları, başkalarına göre sadece güzel ama ilgilenen kişinin iç dünyasını aydınlatan bir etkinlik.
Bunlar ilgi duyulup sevilerek yapılacak olan çalışmalar. Ama ilgi duyulup sevilmese bile öğretilmesi noktasında da çaba göstermek zorundayız. Çünkü dünyanın birçok yerinde bulunduk. Aynı şekilde siz de bulundunuz. Bizi biz yapan, bize ait olan değerler. Bu kadar basit. Evet. Kendi türkünü söylemezsen başkasının türküsünü söyletirler. Çok teşekkür ederiz Murat İçkır. Son olarak dinleyicilerimize, öğrencilere, üniversitemizdeki kıymetli çalışanlara vermek istediğiniz mesajlarınız varsa, söylemek istedikleriniz varsa o sözlerinizi de alıp programımızı kapatalım. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Şimdi bir halk oyuncu olarak, bir halk bilimci olarak Trakya'nın ve ülkenin değişik yerlerinde organizasyonlar yapıyorum, eğitimler veriyorum. Bu anlamda o kadar zengin bir yerde yaşıyoruz ki ve üniversitemizin ismi o kadar büyük ki misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda üniversitemizin bilimleriyle bölgenin geleneksel kültürüne, en ücra köşesindeki geleneksel kültürüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda çok daha güzel organizasyonlarımız olacaktır. Dediğim gibi bu mesleğin, halk oyunları mesleğinin ki bence bir meslek, hak ettiği değeri bulduğun zaman, daha fazla insan tarafından talep edildiği zaman, şimdi ben bir kişiysem bir tane kayıt ortaya çıkarıyorsam, 10 kişi olsak 10 tane kayıt ortaya çıkaracağız. Sürekli yayınlar çıkartmamız, mesela az önce bahsettiğimiz birçok konu makale konusu. Bizim de hatalarımız var, bunlarla ilgili yazmadığımız zamanlar var. Bu arada teşekkür ederim. Çocuklarımıza miras kalacak bir konuşma oldu şu an. İnşallah bu süreçte kurumlarımızın katkılarıyla ve yeni neslin bize katkılarıyla ki çok değerli, ülkemizin geleceği onlar, daha güzel işler yapacağız inşallah.
Ya bizim de ona şüphemiz yok. İmkan verildiği takdirde biz ona eminiz ki bizim içimizde bunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıyabilecek kadar birikim de var, güç de var. Sadece desteklenmesi. Aynı şekilde Murat Hocam, umarım yıllardır hep konuştuğumuz çok büyük olan o projeleri gerçekleştirme şansınız olur. Gerçekleştirme şansımız olur. Teşekkür ederiz tekrar. Kıymetli dinleyiciler, konuğumuz Murat İçkır'dı. Murat İçkır yıllardır yapmış olduğu çalışmalarla kültürel mirasımızın korunması, aktarılması noktasında önemli misyonerlerden bir tanesi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere.